Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek ona yakın olmak ve onu örnek alarak örnek bir hayat yaşamak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Hazreti Safiye annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 17 bölüm paylaştık. 18. bölümden ve yine özet vermeyerek hemen kaldığımız yerden istifade arzusuyla efendim tekrar besmele deyip başlıyoruz. Efendim, her geçen gün yeni şeylerle karşılaşan Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha görgü ve bilgi dağarcığını arttırdığı gibi davranışlarıyla da örnek bir hanımefendi olmuştu. Evet, çocukluğu, gençliği, ilk evliliği tümüyle Yahudiler içerisinde geçtiğinden, işte İslam'a girişi, Peygamberimizle evlenişi ve kendisini yetiştirme gayreti sürekli devam ediyor bu gayret. Dolayısıyla görgü ve bilgi dağarcığını arttırdığı gibi. Yani bilgi sahibi oluyor, görgü sahibi oluyor ama davranışlarıyla da örnek bir hanımefendi olmuştu. Allah ve Resulü rızası istikametinde yeni bir hayatın, güzel bir hayatın nasıl yaşanacağını da çok net bir şekilde ortaya koyuyordu böyle de. Yani şöyle yaşanır, böyle yaşanır anlamında değil, yaşayarak bunu ortaya koyuyordu sevgili annemiz. Kumalar dediğimiz diğer Resulullah'ın diğer eşleri, onlar başta olmak üzere bütün herkesle çok güzel geçinen sevgili annemiz, sevgi ve muhabbetin de örneği olmuştu. Kumalarıyla her geçen gün artan bir güzellik, bir beraberlik, güzel bir beraberlik yaşamaya da özellikle itina gösteriyor, gayret gösteriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam diğer taraftan bunca yoğun işleri arasında hanımlarını asla ihmal etmiyordu. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam bunca yoğun işleri arasında hanımlarını asla ihmal etmiyordu. Biz bunu şöyle ifadelendiriyoruz sohbetlerimizde de, eserlerimizde de Allah'ın izniyle. İşini öncelleyerek eşini ihmal etmiyordu Aleyhisselam. Eşini öncelleyerek işini ihmal etmiyordu. Bir diğer deyimiyle işini bahane ederek eşini ihmal etmiyor ya da eşini bahane ederek işini ihmal etmiyor. Güzel bir örnekliği her alanda olduğu gibi aile alanında da güzel bir örnek. Yani yoğunluk olarak insanlar içerisinde peygamberlerden ve hasreten Peygamberimiz Aleyhisselam'dan daha yoğun kimse yoktur. Ancak görüyoruz, anlıyoruz ve biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselam bunca yoğun işleri arasında hanımlarını asla ihmal etmiyordu. Hanımlar arasında güzel bir uyum ve beraberliğin sağlanması ve sürmesi için de elinden geleni yapıyordu. Bu güzel davranışlarından biri de her ikindi namazından sonra sevgili hanımlarını sırasıyla dolaşmasıydı. Bu seferlere, savaşlara, bir yerlere gitmediği zaman Aleyhisselam Medine'de olduğunda böyle bir adet haline getirmişti. İkindi namazından sonra, her ikindi namazından sonra sevgili hanımlarını sırasıyla dolaşıyor, hal hatır soruyor. Bu ziyaretlerinde onların hal ve hatırlarını sorar, ihtiyaçlarını tespit ederdi. Akşam da sıra hangi hanımının yanındaysa, hanımının odasında diğer bütün hanımları toplanırlar, sohbet muhabbet ederlerdi. Sonra da herkes kendi odasına çekilirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın bu ziyaretlerinde eşlerinden her bir annemiz duruma göre bir şeyler yapıp getirir. Efendim, yanında kaldığı annemiz de duruma göre yine bir şeyler yaparak karşılıklı ikram ederlerdi. İşte Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a da diğer annelerimiz gibi böyle anlarda mutlaka bir şeyleri yaparak getirir, ikram ederdi. Aynı zamanda da bir başka huzur iklimine girerdi. Buna örnekler efendim vereceğiz Allah izin verirse, ama araya yine bir şey daha eklemem gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın umre dönüşü üzerinde çok geçmemişti ki, umre dönüşünün üzerinden diyelim biz, çok geçmemişti ki kızlarının en büyükleri olan Hazreti Zeynep radıyallahu anha vefat etmişti. Evet. Çok sevdiği hanımının vefatı üzerine kocası Ebu Las bin Rebi radıyallahu anh bir anda yıkılıp gitmişti adeta. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün sahabiler onu teselli etmek için çok çaba sarf ettiler. Şimdi başarabildiğim kadar tümünü yapıyorum ediyorum diyemem. Böyle bir iddiam yok zaten. Yani bu siyer konuları içerisinde bütün siyeri değil, hangi annemizi işliyorsak o annemize ilgili nerelerde ne var onları böyle didik didik araştırarak bulmaya çalışıyor. Ama diğer taraftan yani o anda Resulullah'ın kızı vefat ettiği zaman Hatice annemizin olan kızı, ki Hatice annemiz Mekke'de yıllar önce vefat etmişti. Şimdi hanımların tamamı Resulullah Aleyhisselam'ın kızı vefat edince muhakkak üzülecekler. İşte burada bazılarının onunla böyle bir diyaloğu, ilgisi, ilişkisi var. Bazıları işte bir şekilde taziyede bulunuyorlar. Yani sonuçta bunlar bir aile. Aile içerisinde bir kayıp veya bir sevindirici bir şey olduğunda İşte üzücü hadiseye üzüldükleri gibi sevindirici hadiseye de hep beraber seviniyorlardı. İşte çok üzülen Ebu Las bin Rebi enişteleri Aleyhisselam'ın, çünkü Zeynep Sultan çok muhterem bir hanımdı. Eğer daha önce çok eski oluyor, kaç sene oldu, bu gül sohbetleri içerisinde Zeynep Sultan ismiyle bir hayli geniş onu paylaştım sizlerle. Çok güzel bir aile hayatı örnekleri var orada. O yüzden yani Ebu Las'ın, yani kocasının böyle yıkılması, bayılması, fenalık geçirmesi daha iyi anlaşılıyor. İşte burada Resulullah Aleyhisselam da bunların başında tabii, herkes üzülüyor ve sahabe-i kiram damadı, enişteyi teselli etmeye çalışıyorlar. Hazreti Safiye annemize bakıyoruz radıyallahu anh'a. Sevgili kızını kaybeden Resulullah'a taziyelerini sunarken kendini tutamayıp ağladı. Annemiz Resulullah'ın başsağlığı taziye sunuyor. Kendini tutamayıp ağladı. Aleyhisselam sordu. Seni böylesine içten ağlatan nedir ey Safiye? Seni böylesine içten ağlatan nedir ey Safiye? Safiye annemiz hıçkırıklar arasında, sevgili kızınız Zeynep'in vefatıdır ey Allah'ın Resulü. Sevgili kızınız Zeynep'in vefatıdır ey Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem tekrar soruyor. Sevgili kızım Zeynep'i bu kadar mı seviyordun yani? sevgili kızım Zeynep'i. Bu kadar mı seviyordun yani? Seviyordum elbet. Ama ağlamam sadece ona olan sevgimden değil ki ya Resulallah. Niçindir peki? Soruyor aleyhisselam. Ben seni böylesine üzgün görmeye dayanamıyorum ey Allah'ın Resulü. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselam memnun, mesrur, soruyu bir derece yukarı çıkarıyor. Beni o kadar mı çok seviyorsun? Safiye annenin verdiği cevap bir destan. Allah şahit olsun ki canımdan da çok seviyorum. Allah şahit olsun ki canımdan da çok seviyorum. Sevgili kızınızın vefatı karşısında çok üzülüp mübarek gözlerinizden yaşları aktığını görünce dayanamadım ya Resulallah. Ben yine Allah'a şahit gösteriyorum. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Aleyhisselam, doğru söylüyorsun ey Safiye diyor. Doğru söylüyorsun ey Safiye. İşte annelerimiz, sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'ı bu kadar severlerdi. Yandan sahabesi olmakla seviyor, ona iman ediyor ama diğer yandan hanım olması itibariyle eş olarak seviyor. Tabii sevgi ikiye katlanıyor. Efendim, başa gelen acı ne kadar büyük ve dayanılmaz olursa olsun, malum hayat devam eder değil mi? Burada da böyle, hayat devam ediyordu. Dünyanın kanunu buydu. İmtihan dünyasıydı burası. İşte bunca acılar arasında yeni bir acı haberi daha geliverdi. Resulullah Aleyhisselam'ın Bizans toprakları tarafına gönderdiği elçilerinden biri olan Hazreti Haris bin Umeyr radıyallahu anh hunharca şehit edilmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın hükümdarları İslam'a davet mektuplarından birini de Bizans bölgesine göndermişti. İslam'a davet mektubu götürerek Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi olmakla şereflenen Hazreti Haris bin Umeyr radıyallahu anh hunharca şehit edilip götürdüğü davet mektubu da yırtılınca kral tarafından Resulullah Aleyhisselam hiç zaman kaybetmeden hemen o hainlerin üzerine Hazreti Zeyd bin Harise kumandasında 3000 kişilik bir ordu gönderdi. Ancak Hazreti Zeyd şehit olursa kumandayı Hazreti Cafer alacaktı. Cafer bin Ebi Talip. Hazreti Cafer şehit olursa kumandayı Hazreti Abdullah alacaktı. Abdullah bin Revaha. Hazreti Abdullah da şehit olursa ordu kendilerine kendi işlerinden yeni bir kumandan seçeceklerdi. Meşhur Mute Harbi biliyorsunuz. Ben sadece harbi değil Safiye annemizle ilgili kısmı paylaşmak için uğraşıyorum. Bütün bunları büyük bir dikkatle dinleyen Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha bu üç kumandanın da şehit olacağını anladı. Gerçekten de öyle olmuştu. Resulullah Aleyhisselam'ın tedrisatında yetişen bu üç büyük kumandan ardı ardına şehit olmuşlardı. Sonunda kumandayı ele alan Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh Mute destanı yazarak dönmüştü geriye. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anha bu üç büyük kumandanın evlerine giderek hanımlarına, çocuklarına taziyelerde bulundu. Acılarını paylaşırken bir yandan, diğer yandan da şehit aileleri olmalarından dolayı onları ekstra tebrik etti. Efendim dünyanın cilvesi bu. Sevinç ile hüzün iç içe olurdu hep. Sevinçler paylaşılıp artarken hüzünler de paylaşılıp azalırdı ve öyle de oluyordu malum. Şimdi de sıra Mekke fethine gelmiş oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bini aşkın sahabi ordusu ile Medine'den yola çıktı. Her seferinde nereye gidileceğini açıkça söyleyen Peygamberimiz aleyhisselam bu sefere nereye olduğunu söylememişti. Bütün herkesle beraber yine bütün annelerimiz gibi Hazreti Safiye annemiz de radıyallahu anhuma çok merak ediyordu. Diğer annelerimiz gibi o da hayır dualarını gönderdi ancak onunla yani aleyhisselam ile. Resulullah aleyhisselamın başlarında olduğu sahabi ordusunun Medine'den ayrılışlarının üzerinden belli bir zaman geçmişti ki ilerleyen günlerde bu şanlı ordunun Mekke istikametine doğru yöneldiği haberi Medine'ye gelmişti. Bu kısmı bir hayli genişçe Hazreti Ummu Habibe annemizi sizlerle paylaşırken görmüştük efendim. Çünkü Ummu Habibe'nin babası Mekke'nin reisi Ebu Sufyan idi. Burada Safiye anne boyutuna bakıyoruz ve ayrıntıya girmiyoruz. İslam ordusunun Mekke istikametine doğru yöneldiği haberi Medine'de çok farklı duyguların gelişip yayılmasına vesile oldu. Mekke fethedilip Kabe'nin putlardan arındırılacağı düşüncesi yürekleri yerinden hoplatıyordu. Tabii sevinçle, heyecanla. Herkes çok sevinmişti bu olaya. Ama bunlar arasında biri vardı ki belki de herkesten daha farklı sevinmişti. Şimdi Hazreti Meymune annemizi göreceğiz. Onun konumu farklı olacak. Ama Hazreti Ummu Habibe annemiz de şu cümleyi hatırlıyorum ben. Herkesten daha fazla o sevinmişti diye. Çok sevinmişti. Herkesten çok sevinmişti. Ancak Safiye annenin sevinci biraz farklıydı. Bir başka seviniyordu o. Niye? Efendim, her şeyden önce Mekke fethedildiğinde Resulullah çok sevinecekti. Sonra kim bilir? Belki de bir gün gidip Mekke ve Kabe'yi görecekti. Çünkü bilmiyor, görmedi. Duasına dua, niyazına niyaz, gözyaşına gözyaşı ama bu arada tebessümüne tebessüm, hayaline hayal, duygusuna duygu katıyor, halden hale giriyordu. Mekke'den gelecek haberlere kilitlenmişti Medineliler ve Safiye anne de tabii. Medine'den Mekke'ye gidiş, Mekke yakınlarında bir süre konaklama, sonra Mekke'ye giriş ve büyük fetih, fetih sonrası icraatlar, Huneyn gazvesi, Taif muhasarası, Medine'ye haberci gönderme, Mekke'den Medine'ye gelen habercinin yolda geçen zamanı. Yani nereden bakılırsa bakılsın en iyi ihtimal ile büyük zaferin büyük müjdesi Medine'ye bir aydan çok daha sonra ancak gelebildi. Yine ayrıntıya girmiyorum. Efendim, müjde Mekke fethedildi. Müjde Mekkelilerin çoğu Müslüman oldu. Çoğu zamanla hepsi İslam'a girecek. Kalanlar da grup grup İslam'a giriyor. Müjde Resulullah aleyhisselam sağlık ve afiyet içindedirler. Müjdeciler bütün her tarafa yayılmış Medine'ye gelince, Medine'nin en kenar mahallelerine varıncaya kadar müjdeci gitmişti. Hepsi aynı müjdeyi müjdeliyorlardı oradaki insanlara. Bu büyük müjde ile bütün Medine sokaklara döküldü. Büyük fetih Mekke'de olmuştu. Medine'de ise bayramların en büyüğü yaşanıyordu. Büyük fetih büyük bayram. Mekke'de büyük fetih, Medine'de büyük bayram. Coşku ve sevinç görülmeye değerdi. Mekke bir yandan, Medine bir yandan bayram sevinci yaşıyordu. Medine'de büyük zaferin bayramı kutlanırken Mekke'de büyük affın sevinci yürekleri dolduruyordu. Mekke büyük bir af bayramı yaşıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam her yönüyle örnek olduğu gibi gönül adamı yönüyle de örnek olmuştu. O sadece Mekke'yi değil, yani Mekke topraklarını değil sadece, o aslında gönülleri fethetmişti. Toprak parçasını ne kadar fethetsek de gönülleri fethedemediğimiz sürece orası bütünüyle bizim olmayacaktır. Efendim, toprak parçasını diyorum, ne kadar fethetsek de gönülleri fethedemediğimiz sürece orası bütünüyle tümüyle bizim olmayacaktır. Asıl fethi gönüllerin fethidir elbet. Resulullah Aleyhisselam da gönüller fethetmişti. Toprak zaten çoktandır onu bekliyordu. Bu güzelliği bütün güzelliğiyle görerek, örneği örnek alıp, örneğin örneğiyle biz de örnek bir hayat yaşamaya yönelmeliyiz artık. Mekke ve gönüller fetheden Resulullah Aleyhisselam ardından Huneyn gazvesiyle zaferine büyük bir zafer daha eklemişti. Ve nihayet Medine yoluna koyulmuştu. Büyük fethin büyük müjdesini yaşayan Medine, Resulullah Aleyhisselam'ın dönmekte olduğu haberini alınca onu karşılamak için yollarını gözlemeye başladılar. Hicret esnasında gözledikleri gibi gözlüyorlardı. Ancak bir farkla ki, bugün büyük fatih olarak, yani şöyle diyelim, o gün büyük muhacir olarak geliyordu Aleyhisselam, bugün büyük fatih olarak dönüyor. Birinde büyük muhacir olarak geliyor, şimdi ise büyük fatih olarak geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Karşılama sahnesi görülmeye değer. Herkes bir başka heyecanla benzeri ifade cümleyle onu karşılıyorlar. Hoş geldin ya Resulallah. Gazanız mübarek olsun ya Resulallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin ya Resulallah. Allah seni sürekli sağlık, sıhhat, afiyetler içinde yaşatsın inşallah ya Resulallah. Canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Sevinç ve mutluluk zirveye çıkıyor. Gelenler zaten koca bir ordu. Karşılayanlar da çoğunluk kadın, yaşlı ve çocuklardan oluşuyor. Geçerli mazeretleri ve Medine'deki vazifeleri sebebiyle orduya katılamayan yetişkin erkeklerin de efendim heyecanı bir başka, onlar da karşılamaya çıkmışlardı. Herkesin sevinci bir başka tabii. Annelerimizin sevinci ise bunların hepsinin üzerindeydi elbette. Elbette. Hazreti Safiye annemiz de diğer annelerimizle birlikte karşılayıcılar arasındaydı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye dönünce bir başka muhabbetle karşıladılar onu. Bir başka tebessüm ettiler her biri. Bütün annelerimiz çok üstün vasıflı hanımefendilerdi şüphesiz. Ancak her annemizin de ekstra farklı üstünlük ve vasıfları vardı tabii ki. Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a da çok üstün bir karaktere sahipti. Çok faziletli bir hanımdı. Kültürlü, görgülü ve çok da ihlaslıydı. samimi bir hanım olmak en büyük vasıflarından biriydi. Fakat övünç vesilesi yapmıyordu bütün bunları. Övünmeyi sevmezdi zaten. Müslüman övünen insan olmazdı çünkü. Müslüman övünmeyecek ama övünülecek hareketler yapacak. Müslüman kendisi övünmeyecek, kendi kendini övmeyecek, havalara girmeyecek ama övülecek derecede güzel ameller, hareketler yapacak. Safiye annemiz de öyle yapıyordu. Evet efendim, Müslüman her yerde İslam esaslarını kendisine şiar edinen insan. Her şeyden önce Allah-u Teala Hazretlerini çok severdi Safiye annemiz. Allah'ın rızasını kazanmak için elinden gelenden fazla bir gayret gösterirdi desek mübalağa yapmış olmayız herhalde. Resulullah Aleyhisselam'ı da bir yandan Allah'ın Resulü olarak sever, sayar, diğer yandan da kocası olduğu için sever, sayardı. Bu iki kutlu sevgi onu sevgiliye sevgili yapmıştı. Allah ve Resulü başta olmak üzere bütün Müslümanları sevdiği için herkes tarafından da sevilip sayılıyordu tabii. O da gönül fatihiydi öyle ya. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği bütün sahabiler birer gönül fatihleriydi zaten. Mekke fethinden çok uzun zaman geçmemişti ki Medine'ye yeni heyetler gelmeye başladı. Uzak yakın demeden çeşitli yerlerden gelen heyetler grup grup İslam'a giriyorlardı. Bunlar arasında Taif Sakif heyetiydi. Onda vardı. Onlar da gelip Müslüman oldular. İslam Arabistan Yarımadası'na çok ciddi ve seri bir şekilde yayılıyordu. Bunun sonucu olarak sürekli yeni heyetler geliyor, yeni heyetler gönderiliyordu. Bu büyük yayılımı önce önlemek, sonra durdurmak, sonra da bütünüyle ortadan kaldırmak için büyük devletler de o zamanın süper güçleri diyelim harekete geçmişlerdi. Düşmanın bu büyük hareketini durdurmak ve İslam'ı bütün her tarafa yaymak için yeni bir hareket planlayan Peygamberimiz Aleyhisselam hemen hazırlıklara başladı. Tebük Seferi adı verilen bu büyük savaşın ordusuna aynı zamanda zorluk ordusu anlamına gelen Ceyşül Usre adı verildi. Zorluk ordusu. Gerçekten çok zorlu bir seferdi bu. Ayrıntıya girmiyorum. Öyle ki ihmalleri yüzünden bu sefere katılamayan 3 sahabi hakkında çok ciddi yaptırımlar uygulandı. Bizim konumuz bu olmadığı için sadece değinip geçiyoruz. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselam zorluk ordusuyla Tebük seferindeyken Hazreti Ümmü Gülsüm hastalanmıştı. Hem babası ve hem peygamberi Resulullah Aleyhisselam, diğer taraftan da hem kocası Hazreti Osman seferdelerdi. Yani iki isim ama 3 söylüyorum ben. Babaya 2, eşine 3. Niye? Peygamberimiz seferde babası. Hem babası hem peygamberi seferde. Kocası Hazreti Osman da seferde ve Ümmü Gülsüm hastalanıyor. Gün geçtikçe eriyip biten Ümmü Gülsüm radıyallahu anha için başta kız kardeşi Hazreti Fatıma olmak üzere radıyallahu anhuma hepsi çok üzülüyorlardı. Çünkü çok ağır başlı bir hanım bu ve aynı zamanda da çok da ağırlaştı bir anda. Öyle ağırlaştığı bir anda yanında babası da yoktu, kocası da yoktu. Yani insan nasıl diyeceğini bilemiyor, takılıyor yani. Babası da yok, kocası da yok ve çok ağır. İşte bunun için herkes üzülüyorlardı. İslam ordusu Medine-i Münevvere'ye döner girerken Hazreti Ümmü Gülsüm peygamber babası ve sevgili kocasının sağ salim döndüklerini duyarak biraz kendine gelir gibi oldu. Peygamber babası ve sevgili kocasını son bir defa daha bitkince görüp çok geçmeden vefat etti. Garip bir pozisyon bu. Hani ha gitti ha gidecek diye ağırlaşıyor. İslam ordusu ha geldi ha gelecek diye bekleniyor. Yanında kocası yok, babası yok. Bir de çocuğu da yoktu annenizin. Hazreti Ümmü Gülsüm'ün. Efendim Hazreti Ümmü Gülsüm'ün vefatı, ölümü biraz da ablası Hazreti Rukiye'nin ölümüne benziyordu. Şu farkla ki Hazreti Rukiye'nin son anlarında kocası başucundaydı. Ama babası Bedir Savaşı'ndan yeni dönüyordu. Peygamber baba Bedir zaferiyle döndüğünde sevgili kızı Hazreti Rukiye'nin ölümüyle karşılaşmıştı. Şimdi de Tebük seferinden dönmüş ve sevgili kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'ün son anlarına, saniyelere yani ancak yetişebilmişlerdi. Üstelik bu kızın hastalığı anında kocası da seferdeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam o kadar çok üzüldüler ki mübarek gözyaşları, mübarek sakallarını ıslatıverdi. Evet. Gerçekten çok üzülüyor insan yani. Sevgili kızın yanına girdiğinde Ümmü Gülsüm daha yeni yeni soğuyordu. Yani duydu, çok nadir gördü, soğuyor. Hazreti Osman radıyallahu anh onca ahlak ve edebine rağmen kendini tutamamış, peygamber kayınpederinin yanında gözyaşlarına boğulmuş, herkesi ağlatmıştı. Sevgili peygamberimiz de sevgili damadının koluna girip dışarı çıkarınca içeri kadınlar girmişlerdi artık. Neticede Hazreti Ümmü Gülsüm kabrine indirilirken Hazreti Osman yine fenale geçirecek kadar kötü olmuştu. Daha bir sene önce sevgili Zeynep'ini kaybeden Ebu'l-As bin Rebi Hazreti Osman ile beraber adeta sevgili eşini yeniden kaybetmiş gibi ağlamış iki bacanak birbirlerine sarılıp kalmışlardı. Onların bu hallerine dayanamayan Hazreti Ali de gelip onlara katılmış, hep beraber ağlamışlardı. Evet, bütün bunları izleyen, gözleyen, gören Hazreti Safiye annemiz daha fazla aralarına giremeden uzaktan bu hüznü, bütün hüznüyle yaşıyor. Aradan bir hayli zaman geçtiği halde kendini zor toparlayan, hatta toparlayamayan neredeyse Hazreti Osman için Peygamberimiz Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. 10 tane kızım olsaydı biri öldükçe diğer birini birer birer Osman'a verirdim. Evet, biliyorsunuz Hazreti Rukiye ile evliydi Hazreti Osman. Hazreti Rukiye vefat etti. Az önce ifade ettim Bedir zaferinin sonunda. Peygamberimiz Aleyhisselam Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'a vermişti. Zaten 4 tane kızı var. Büyük kızı Hazreti Zeynep Ebu'l-As bin Rebi ile evli. Ondan sonra gelen kızı Hazreti Rukiye Hazreti Osman'la evliydi. Vefat etti Bedir Harbi'nde. Sonra gelen kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Osman'a verdi Peygamber Aleyhisselam. Hazreti Fatıma da Hazreti Ali ile evli zaten. O yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazreti Osman'ın efendim yani damatlığından çok memnun, edebinden, ahlakından. O yüzden diyor 10 tane kızım olsaydı biri öldükçe her birini birer birer Osman'a verirdim diyor yani. Bu övgüye fazlasıyla layık olan Hazreti Osman radıyallahu anh sevgili zevcesi için gözyaşı döküyor. Bir yandan sevgili eşini kaybetmenin acısı, bir yandan da Resulullah Aleyhisselam ile hısımlık bağının kopması nedeniyle acıları iki kat, yani kat kat katlanıyor. Bütün bunları görüp yaşayan ve acılı ailenin acılarını paylaşmaya çalışan Hazreti Safiye annemiz bir yandan da yine hemen zaman kaybetmeden taziye evine yemek taşıma telaşında. Evet. Biliyorsunuz bir evde bir ölüm olayı, cenaze olunca bu eve komşuları, hısımları, çevresi efendim yemek taşırlar 3 gün boyunca. Ve onlarla beraber yemeye çalışırlar ki aile de yemek yesin ve hüzünlerini paylaşalım diye bu 3 gün sürer. Aleyhisselam acı ne kadar büyük olursa olsun, kayıp ne kadar büyük olursa olsun, dünyanın kanunu bu. Hayat kaldığı yerden devam edecek. Sürekli ah vah ile zaman öldürülmesini istemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden İslam fıkhında, hukukunda bu acılı anlar elbette ki sürekli akılda kalacak ama 3 gün işte taziye kabul edilir. Efendim gelen giden onlara konu komşu ikram eder, yardımcı olur. Hayat kaldığı yerden devam eder. Allah'ın kanunu bu. Evet, Müslüman her zaman her yerde Allah'ın emri neyse onu yapmak, onu yaşamak durumunda malum. O yapıldığında, yaşadığında bir mana ifade edecektir. Evet, yeni bir konuya doğru şimdi giriyoruz. Birkaç kez şu anda kullanacağım cümleyi kullandım ve o zaman da söyledim. Her annemiz hayatı işlenirken bazı hayat hikayeleri, olaylar var. Aynı ile tekrar edilecektir dedim. Şimdi şöyle bir buraya bir giriş yapayım. Ben böyle bir kitap elime aldım da okurken efendim bir olayı anlatıyor kitap. Şu kadar sayfa önce kalın kitap düşünün veya birkaç cilt düşünün. Şu kadar sayfa ya da cilt öncesinde bir olayı anlatmış. Bir noktaya geliyor efendim. O olayı çağrıştırarak yeni bir olaya girecek. Ancak o olayın muhakkak hatırlanması lazım ki girilecek yeni olay anlaşılsın. O yüzden dipnot düşüyor. Bakınız falanca olay diyor. Bakınız falanca olay. İlmi kaynaklarda böyle yazılır. Ben yazılmasın demiyorum. Ama şahsım olarak, kanaatim olarak. Şimdi başka bir kitapsa, başka bir ciltse, başka bir programsa, onu dinlemediyse bir insan. Bakınız filan yere de şimdi kendinizi düşünün. Bir şey okuyorsunuz. Dipnotta okuyorsunuz. Bakınız falan kitapta şöyle yazıyor. Yani bu konuyu daha geniş bilgi sahibi olmak için şuraya bakınız. Allah aşkına kaçımız bakabiliyoruz? Yani var mı o kadar vaktimiz? Veyahut o kitaba nasıl ulaşacağız? Ben o yüzden diyordum ki böyle eser çalışmalarında, sohbetlerde tamam gene dipnotumuzu verelim, bakınız diyelim de ancak en azından bir özet verelim. Nedir o olay? İşte İslam tarihinde bazı olaylar var ki biz şu anda annelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu olayı içinde annelerimizin hangisi varsa o hikaye aynı ile tekrarlanıyor demektir. O hikaye aynı ile tekrarlanıyor demektir. Bunların bir tanesi tahrim hadisesi, bir tanesi ilah hadisesidir. Şimdi bu tahrim ve ilahdan önce annemiz vefat etmişse, Hazreti Hatice annemiz, Zeynep binti Huzeyme annemiz, bunlar önce vefat ettiler. Tamam. Onların hayatlarında bunları anlatmıyoruz. Bu hadiselerden sonra peygamberimiz bir evlilik yaptıysa, bu hadiselerden sonra, o annemiz daha sonra evlendiği için peygamberimiz ise yine bu hadiseleri onun hayatında anlatmıyoruz. Niye? Yok. Ama gariptir. Resulullah Aleyhisselam'ın en son evliliği Meymune annemizde olacak ki inşallah bu annemizi bitirdiğimizde onu sizlerle paylaşacağız inşallah. Onunla olan evlilik daha önce Umre için Mekke'ye ashabıyla gidiyor Aleyhisselam. Ama Hudeybiye barışı olup geri geliyor. Umre yapamıyorlar. Ertesi sene gidiliyor. O yüzden buna kaza umresi deniyor malum. İşte o umre dönüşü annemizi alıp getiriyor, evleniyor. İşte dolayısıyla o annemizden sonra bir hadise yaşandıysa o da olayın içine giriyor. Şimdi efendim, tahrim imtihanı, ben buna adını veriyorum. Tahrim imtihanı. Nedir tahrim? Efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın bir eşine verdiği sırrı koruyamaması ve buna bağlı olarak gelişen olaylardan hareketle aile ilişkilerinde güvenin önemi üzerinde durulmakta olan meşhur hadiseye tahrim hadisesi denir. Ne demek diyeceksiniz? Burada müminlere hitap edilerek aile sorumluluğun önemine dikkat çekilmekte, inkarcılar ve iman etmiş gibi görünen münafıklara sert bir uyarı yapılmaktadır. Ayrıca tevbenin kararlı bir iradeye dayalı olması gerektiği bildirilmektedir. Bu arada aile sorumluluğu kavramının yanlış anlaşılmaması için sorumluluk çağındaki herkesin yaptıklarından şahsen sorumlu olacağı bazı örnekler ışığında açıklanmaktadır. Şimdi hocam böyle bir ilmi bir deyim kullandınız, pek anlayamadık der gibi düşündüğünüzü düşünüyorum bu mikrofonların başında. Ancak şimdi olayı anlatırken, ki şu andaki olayın iki büyük kahramanı Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Safiye, Hazreti Hafsa annemizdir. Ancak Hazreti Safiye annemiz de bu olayın içine dahil ediliyor. Dolayısıyla yaşanan olayı gözleyen bir anne gözüyle değil, yaşanan olayı kendisine ait olmayan kısmı gözlerken kendini içinde bulan, yaşayan bir anne şeklinde paylaşacağız. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Hafsa annemize bir sırrı söyleyip onu gizli tutmasını sıkı sıkıca tembih ediyor. Ancak o bu sırrı Hazreti Ayşe annemize söylüyor. Bunun üzerine nazil olan ayet-i kerimelerde Hazreti Ayşe annemizde, Hazreti Hafsa annemizde uyarılıyorlar. Efendim, tahrim bu. Şimdi geleceğim biraz sonra. İki rivayeti çünkü sizden paylaşıyorum. Yani olayın hikayesi ne? İki tane hikaye var. Biri bu, sır meselesi. Aleyhisselam Hafsa anneye bir sırrı söylüyor. Kimseye söylemiyorsun diyor. O da Ayşe annemize söylüyor. Sonra yayılıyor bu. Yani ikisi öğreniyor. Sır da çıkıyor piyasaya. Aleyhisselam burada bir şeyler yapmayacağına dair kendine yemin ediyor. Onu az sonra göreceğiz. İkinci rivayet. Genellikle ikinci rivayet birinciyi edilerek daha bilinir, meşhurdur. Bilindiği gibi değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselam tatlıyı, balı ve şerbeti. Tatlı, bal ve şerbet. Severdi. Yani bal şerbetini severdi. İkindi namazını kılıp dönünce hanımlarından, hani dedim ya az önce sıra sıra dolaşır, işte halatı sorar dedi. Böyle dolaşırken efendim onların yanına vardı. Kendisine bal şerbeti ikram edildiği için orada normal zamandan biraz daha fazla kaldı. Bunu kıskanan diğer hanımları bal şerbeti hikayesi ile devreye giriyorlar. Şimdi ben bunu paylaşırken Ayşe annemizle paylaştım bunu. Hafsa annemizle paylaştım bunu. Ve o zaman da böyle yer yer takılarak, tıkanarak paylaştım. Niye? Niye efendim? Yaşanan hadise aile içinde efendim bir aile sorunu diyemiyorum, problemi diyemiyorum. Yani böyle çok olumsuz gibi görünse de bir muhabbeti de kapıyı açıyor. Aynı zamanda ne kadar seviyeli, ne kadar kaliteli, ne kadar muttaki de olsa annelerimiz, beşer, insan olmaları sebebiyle elbette beşeri yönler hep öne çıkar. İhlas, takva öne çıktığı gibi. Yani onlar da bazı sorunlar yaşamışlar. Ancak işte problem şurada. Yaşanan bu sorun ortaya çıktığında onların pişmanlıkları, tevbeleri nasıl? Bizimki nasıl? Biz şimdi yuvarlak laflarla onlar da peygamberimize kumpas kurmuşlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar deyip de edebi haddi aşmayacağız. Edebi haddi aşmayacağız. Konuştuklarımız, paylaştıklarımız bunlar birer ilah değil. Bunlar birer insan, beşer. Ama Resulullah'ın hanımları, ama annelerimiz, ama Aleyhisselam'ın sevdikleri. Dolayısıyla ileri geri konuşma hakkı vermez bize. Bir şeyler yaşamışlar diye. İnsan elbette bir şeyler, iki şeyler yaşar, yaşanır bunlar. Yaşanmıştır zaten. O yüzden ben yine elimden geldiği kadar adaba, usule uygun paylaşmaya çalışayım. Ama yer yer haddimi aşarsam Allah beni de affetsin. Yalnız elbette bunları paylaşırken kaynaklara geçtiği kadar değil, sadece bir radyo programına sığdığı kadar bir de benim anlayabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar. Yoksa olay tamamıyla budur diyemez kimse. Bu fakirin anladığı, anlaştıramadığı, anlatabildiği, bu radyo içerisinde sunabildiği kadarla biz bunu sunuyoruz. Efendim, Hazreti Safiye annemiz radıyallahu anh'a bütün herkeste olduğu gibi kumalarıyla da güzel geçinmek için elinden geleni yapıyordu. İşte bunun bir uzantısı olarak bu olayda da Hazreti Ayşe annemizin yanında yer almak durumunda kaldı. Şimdi giriyoruz olaya yavaş yavaş. Efendim, Ayşe annemiz yanına gidiyor veya çağırttırıyor. Konuşuyorlar. Ey Safiye diyor. Buyur ey Ayşe. Sana öğreteceğim bazı sözleri Resulullah aleyhisselam senin yanına gelince ona söyleyeceksin diyor. Sana öğreteceğim bazı sözleri Resulullah aleyhisselam senin yanına gelince bunu ona söyleyeceksin diyor. Safiye annemiz, söylerim elbet. Nedir ki bu sözler diye soruyor. Resulullah Aleyhisselam senin yanına geldiğinde kötü bir koku almış gibi yaparak, hareket olarak kötü bir koku almış gibi yaparak ya Resulallah sen megafir mi yedin diye sorarsın. Megafir, biz onu bilmiyoruz da kitapların yazdığını söylüyorum ben. Bir çeşit bitki, çiçekli bir şey. Arılar bal alırken eğer ondan da alırsa balda bir koku olurmuş. Öyle yazıyor kaynaklar. Yani olur eder diye çok bilmiş gibi konuşmak istemiyorum. Megafir mi yedin? Demek ki megafir de bizdeki soğan, sarımsak gibi belki yerinde olabilir. Ama genellikle bal üzerine gidiyor bu. Ama megafir mi yedin sorusu aynı zamanda yenilen bir bitki, soğan, sarımsak gibi kokulu bitki olduğunda düşündürüyor bize. Ya Resulallah sen megafir mi yedin diye sorarsın diyor. Safiye annemiz de şaşırıyor tabii. Ama siz de biliyorsunuz ki Resulullah aleyhisselam başkalarını rahatsız eden kokulu şeyleri yemekten hoşlanmaz. Biliyoruz elbet diyor. Öyleyse niye böyle söyleyeceğiz? Resulullah'a güzel bir şaka yapmak istiyoruz da diyor. Şaka yapacağız. O yüzden böyle söyleyeceğiz. Ama onu üzmeyeceğiz değil mi? Endişeyle. Onu üzmeyeceğiz değil mi ama? Niye üzelim ki Safiye? Niye üzelim ki? Peki. Sonra ne diyeceğim peki ben? Madem öyle söylüyor. Başkasını rahatsız eden kokulu şeyleri yemekten hoşlanmayan Resulullah Aleyhisselam sen öyle sorunca hayır yemedim diyecektir Aleyhisselam sana. Evet diyor. Çünkü o yemiyor öyle şeyleri. Kokulu şeyler yemez aleyhisselam. Yemedim diyecektir. Peki sonra nasıl gelişecek bu? İşte işin bir diğer boyutu bu. Az önce söyledim. Ne kadar düzgünce anlatılsa, ne kadar kaynaklara dayanarak anlatılsa, ne kadar edepli anlatılsa, işte kaynaklara geçtiği kadarla, anlatabildiğimiz kadarla, bir de radyo programına sığdığı kadarla dedik ve bugünkü saatimizin dolduğunu siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Efendim böyle heyecanlı bir yerde bırakmak durumunda kaldığım için de üzgünüm. Önümüzdeki hafta bu güzel konuyu bütün güzelliğiyle sizlerle paylaşmak ve bu güzellikle güzelleşmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.